Ayrım 3. Alparslan ve Zamanı. Sayfa 39. Alparslan başka yerlerde, bilhassa doğuda 2 yıl kadar meşgul olduğu sırada Anadolu'nun fethine kumandanları devam ettiler. Salar-ı Horasan ünvanını taşıyan bir kumandan Tulhum, T-Luhum'u zorladıktan sonra Bizans hakimiyetinde bulunan Urfa bölgesine geldi. Frank ücretli askerleri müdafaa ettikleri Sevarak Süveyda'ya hücum etti. 1065-1066. Başlangıçta başarı sağlayamayan bu kumandan yardımcı kuvvetler alarak tekrar geldi ve Siverek, Nisibin, Nisepin bölgelerini yağmaladı. Urfa civarına inerek Enzeli, Seneh'i aldı ve bu bölgeye gelmiş olan Antakya dükü Pehti bozguna uğrattı. Aynı yıl aynı kumandan Urfa bölgesine yeni bir akın yaptı. Calap üzerine yürüdü. Dipisar, Teb'i hücumla aldı ve Kısas Aksas, K-Sos'u hücumla aldı ve Kısas Aksas'ı kuşattı. Buradan çok uzak olmayan bir yerde T-Lak, 400 kişilik bir Bizans kuvvetiyle karşılaştı. Selçuklu kumandanı bu orduyu büyük zayiata ve bozguna uğrattı. Salar-ı Horasan aynı yıl 3. defa Urfa bölgesinde göründü. Kupin adlı bir yerde ordugah kurdu, çevresini yağmaladı. Sonra da aldığı esir ve ganimetlerle döndü. Ertesi yıl 1066-67 Hacip Gümüştekin mahiyetinde Afşin ve Ahmet Şah gibi Selçuklu kumandanları olduğu halde Tulhum bölgesine girdi. Telletut adlı bir kaleyi hücumla aldı. Buradan Nisibin üzerine yürüdü fakat alamadı. Bunun üzerine sığ bir yerinde Fırat Nehri'ni geçti ve Adıyaman, Harsan, Mısır, Hısın, Mansur bölgesine girdi. Burasını 3 gün müddetle yağmaladıktan sonra Nisibin kumandanı Aruandanos 10 bin kişilik bir Bizans kuvvetiyle ona baskın yapmak istedi. Fakat Oşin kalesi civarında ağır bir mağlubiyete uğradı ve esir düştü. Esir kumandan ve mahiyeti Urfa valisi tarafından büyük bir fidye mukabilinde Selçuklulardan satın alındı. Aldığı ganimetlerle dönen Gümüştekin'in bazı silah arkadaşları ile bilhassa Afşin ile arası açıldı. Gümüştekin'e hücum ederek onu öldüren Afşin, sultanın gazabından korkarak batıya doğru kaçtı. Fırat Nehri'ni geçti ve Suriye'ye indi. Buradan Bizans arazisine hücuma başlayan Afşin, ordusunun bir kısmı Gaziantep civarındaki Duluk'u muhasara ve zapt ederken diğer kısmı Antalya bölgesini tamamıyla tahrip etti. Ağustos-Eylül 1067. Daha sonra Malatya civarında bir Bizans ordusunu mağlup eden Afşin, Tohma Vadisi'ni takip ederek Kayseri'ye geldi. Şehri zapt ile tahrip ve yağma etti. 1067. Karaman eyaleti Likaonia'ya akınlar yapan Afşin, Torosları geçerek Kilikya bölgesine girdi. Buralarda da yağmalar yaptıktan sonra Amanos dağlarını geçerek hareket üssü olan Halep'e doğru hücuma geçti. Fakat Alparslan'dan kendisini affettiğini bildiren bir mektup alınca Irak'a döndü. Nisan 1068. Arap kaynaklarına göre bu bölgelerde artık fethedilecek yer kalmamıştı. Gerçekten bütün bu havalinin Kayseri'ye kadar son derece tahrip edildiği ve yağmalandığı malumdur. Rum ülkelerinden alınanlar hariç yalnız Halep'ten 70 bin esir. Daha önce Halep ve çevresinde hüküm süren Mirdasoğulları hanedanından Prens Atiye'nin taht mücadeleleri için yardıma çağırdığı Hakanoğlu Harun bu sırada Artah'ı 5 ayda kuşattı ve Bizansların barış teşebbüslerine rağmen şehri fethetti. Bütün bu akınlara bir son vermek üzere Bizans İmparatorluğu'nun başına getirilen cesur Romanus Diyojen 1067-1071 vakit kaybetmeden harekete geçti. Türk tehlikesi belirdiğinden beri ilk defa bir imparator akınlara mukabele etmek üzere sefere çıkmaktadır. Bu geç de olsa tehlikenin Bizans tarafından kavrandığını göstermektedir. Bizans imparatoru önce güneydeki düşmana karşı yürüdü. Mart 1068. Fakat Kayseri'ye varmadan önce kuzeyden gelen bir Türk ordusunun Niksar, Neosesarya'yı zaptı ile yağma etmiş olduğunu öğrendi. Yolunu değiştirerek Kayseri üzerinden Sivas'a gelen imparator doğuya doğru yürüyüşüne devam ederken Divriği, Tebrike'de Türklerle karşılaştı. Şiddetli bir savaştan sonra Türk ordusunu çekilmeye mecbur etti. Bundan sonra geri dönen Romanus, Göksun, Kokkusos ve Maraş, Germanikeia vadilerinden geçerek Dülük teminden Suriye'ye girdi. İmparator, Mırdasoğulların elinde bulunan Halep'in kuzeydoğusundaki Membice, Mahmut ve Harun'un karşı hücumlarına rağmen zapt etti. 20 Kasım 1068. Bu suretle Antakya Halep tarafından gelecek hücumlara karşı emniyet altına alındı. Membiç yanından tahkim edildi. Romanus diğer bazı kaleleri alarak yağma ve tahrip ettikten sonra Bizans arazisine döndü. Yolda İrtah Artah'ı da aldı ve Torosları aşarak Orta Anadolu'ya girdi. Gördüğümüz şekilde Suriye'yi terk ederek Sultan Alparslan'ın nezdine gelen Afşin, Bizans İmparatoru Suriye'de meşgul iken Selçuklu kumandanlarından Ahmet Şah ile birlikte Ahlat hareket üstünden Orta Anadolu'ya şiddetli bir akın yaptı. Sakarya, Sangaryus havzasına kadar ilerledi ve İstanbul-Kilikya yolu üzerinde önemli bir kilit noktası olan Amorium Emirdağ civarındaki Amuriye'yi zapt ve tahrip etti. Bu mühim olayı Pozantı Podandos'ta öğrenen imparator Afşin'in yolunu kesmek istediyse de Türk kumandanı süratle döndüğünden muvaffak olamadı. Kışın çatması dolayısıyla ordusunu kışlaklara dağıtan Bizans imparatoru İstanbul'a döndü. Ertesi yıl 1069 Selçuklu akıncıları doğudan, güneydoğudan ve güneyden Anadolu'ya akınlar yapmaya devam ettiler. Bu akıncıların başında Afşin, Ahmet Şah, Sanduk vesaire bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu Selçuklu akınlarını durdurmak için bir ordu gönderdiyse de bozuldu. Tekrar bizzat sefere çıkmaya karar veren imparator Kayseri'ye kadar gelerek o civarda faaliyette bulunan bir Selçuklu akıncı kıtasını geri çekilmeye mecbur etti. İmparator ordusunun büyük bir kısmıyla Fırat Nehri'ne kadar ilerledi ve Selçuklu akıncıların bu nehrin sol sahiline çekilmek zorunda bıraktı. Onun planı Selçuklu akıncılarının hareket üssü olan Ahlat'ı ve öteki kaleleri geri almak suretiyle Türkleri Bizans hududu dışına atmaktı. Bu maksatla Harput, Hartabirte'ye geldiği sırada Selçuklular da Malatya'ya hücum ederek imparatorun burada bırakmış olduğu Filaretos'u mağlup ettiler. Filaretos kaçarak imparatora iltihak etti. Romanus, Muratçayı sahilini takip ederek Balı olsa geldiği zaman Selçuklu kumandanlarının da Karaman, İkonya eyaletine girdiklerini, bazı şehirleri bu arada Anatolika Temi'nin merkezi meşhur Konya, İkonyum'u yağma ve tahrip ettiklerini öğrendi. Bunun üzerine doğuya doğru yürümekten vazgeçip Sivas'a gelen Bizans imparatoru Selçuklu akıncılarının ricat hatlarını kesmek maksadıyla Kayseri'ye hareket etti. Bunu haber alan Türkler Kilikya'ya girdiler ve gaza yapa yapa Güney Anadolu'daki üslerine döndüler. Bunların arasında meşhur Sanduk da bulunuyordu. Büyük bir ordu ile Halep'e giren Sanduk, 1069 kışını burada geçirdikten sonra Rumaya doğru hareket etti. 1070. Selçuklu akınlarına karşı Manuel Komnenos'u Anadolu'da bırakan Bizans imparatoru İstanbul'a döndü. Bu sırada Selçuklu tahtında hak iddia eden ve bu sebeple kayınbiraderi olan Sultan Alparslan tarafından Afşin'e takip ettirilen Kurtçu Anadolu'ya doğru kaçtı. Kızılırmak, Halis kıyılarına kadar ilerledi. Yolunu kesmek isteyen Manuel, Sivas yakınında geçen şiddetli bir savaştan sonra bozguna uğramakla kalmadı, kendisi başta olmak üzere birçok general ve asker Kurtçu'nun eline esir düştü. Manuel, Kurtçu'nun Afşin tarafından takip edildiğini bildiğinden onu Bizans'a sığınmaya ikna etti. Kurtçu da bütün mahiyetiyle İstanbul'a gitti. Romanus tarafından bizzat karşılandı. Selçuklu tarihinde ilk defa bir prensin Bizans'a sığındığı görülüyor. Kurtçu'yu ele geçiremeyen Afşin yürüyüşüne devam ederek Kapadokya şehirlerinin çoğunu aldıktan sonra Frigya'ya girdi. Honaz, Konae, Denizli yakınında ve Laodisea, Denizli'nin birkaç mil gerisinde şehirlerini yağma ve tahrip ettikten sonra Marmara sahillerine kadar geldi. Kurtçu gibi Bizans ülkelerinde yağmalarda bulunmadığını, sultanın düşmanı olan, onun teslimi suretiyle tatmin edilmediği takdirde Selçuklularla Bizans arasındaki anlaşmanın artık yürürlükten kalkacağını, dönüşü sırasında Bizans ülkelerini istediği gibi yağmalayacağını söyledi. Bizans İmparatoru himayesine aldığı bir insanı teslim etmenin şerefine aykırı olduğu cevabını verdi. Kurçuyu takip vesilesiyle denize ulaşan ilk Türk kumandanı şerefini kazanmış olan Afşin, zorluklar içinde ve aldığı ganimetlerin bir kısmını bırakmak pahasına, kışı Toroslar'da geçirdikten sonra ilkbaharda İran'a döndü ve durumu sultana arz etti. Halbuki takibe memur edildiğinden beri ondan haber alamayan Sultan Alparslan üzüntü içindeydi. 1071. Öyle görünüyor ki Afşin bu arada Bizans İmparatorluğu'nun kendisini müdafaaya muktedir olamayacağını ve yapılacak mücadelenin çok kolay olacağını tecrübelerine dayanarak sultana anlattı. Diğer taraftan bazı kaynaklara göre eniştesini teslim edilmemesine çok kızan sultan, Bizans'tan intikam almaya yemin etmişti. Mısır'ın fethi için bir Fatimi devlet adamı tarafından davet edilen Alparslan, Azerbaycan üzerinden Bizans ülkelerine girdi. Vaktiyle amcası Tuğrul Bey'in alamadığı Malazgirt müstahkem mevkiini zapt etti. 1070. Böylece Ani'den sonra Doğu'nun üç büyük müstahkem mevkiinden biri olan bu şehir de düşmüştü. Burada bir garnizon bırakarak yoluna devam eden Alparslan, Erciş'i de aldı. Diyarbakır bölgesinden geçerek Siverek, Süveyda'yı, Tulhum, Tulum'u vesaire kaleleri hücumla zapt etti ve Bizans hakimiyetindeki Urfa, Edessa önüne geldi. 10 Mart 1071. Her türlü modern muhasara aletlerini kullandığı halde şehri alamayan Alparslan kuşatmayı kaldırarak Suriye'ye doğru yoluna devam etti. Fırat Nehri'ni geçti. 21 Mart 1071. Halep Kadısı Sultan Alparslan'a hitaben kumandanlar, memlükler müstesna bu nehri geçen ilk Türk hükümdarı olduğunu Tanrı'nın nimetine şükretmesini söyledi. Sultan Alparslan Halep'i kuşattı. Bu uç şehrini kılıçla fethetmek istemeyen sultana Mirdas oğulları hükümdarı Mahmut şehrin anahtarlarını teslim etti. Böylece bu Arap devletini Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun vasalı kılan sultan Sam yolundayken Bizans İmparatoru Romanus Diyojen'i Doğu Anadolu'ya doğru ilerlemekte olduğu haberini aldı. Bunun üzerine bir kısım kuvvetlerini oğlunun kumandasında Halep'te bıraktı. Mısır'ın fethine vasılı Mirdas oğlu Mahmud'u memur etti. Ani ve Kars'ın alınmasından sonra Anadolu fütuhatında yeni bir merhale olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ne geçmeden önce Alparslan zamanında yapılan Anadolu fetihlerle Tuğrul Bey zamanı fetihler arasındaki başlıca farkları sıralayalım. 1. Alparslan zamanında yapılan fetihlere bizzat hükümdar ve vezirlerden başka gulam sistemine göre yetişmiş kumandanlarla devlet hizmetine giren irsi Türkmen beyleri de katılmışlardır. Selçuklu şehzadelerinin rolleri gittikçe azalırken, hatta onlar isyan etmek suretiyle menfi roller oynarlarken, bu kumandanlarla irsi Türkmen beyleri bazen birbirleriyle geçinememekle beraber gittikçe daha faal rol oynamaya başlamışlardır. 2. İstilaya katılan unsurların artışına paralel olarak Anadolu'nun çok daha geniş bölgeleri akınlara maruz kalmış, bazı büyük merkezler işgal edilmiş, doğuda mevcut hareket üssünden başka güneyde de bir üs meydana gelmiştir. 3. İstila siyasetinde de değişiklik olmuş, Ani, Malazgirt gibi büyük Bizans şehirleri fethedildikten sonra ilk defa Selçuklu Devleti'ne katılmışlardır. Bu suretle Anadolu'da yurt kurma hareketi başlamıştır. Büyük çapta karşı taarruza geçen Bizans'ın yarattığı tehlikeyi idrak eden Alparslan süratle hareket etti. 27 Nisan 1071. Fırat'ı geçerken hayvanlarının çoğu boğuldu. Bilhassa Irak askerleri dağıldı. Adeta ordusuz kalan Selçuklu hükümdarı Urfa'dan Musul'a geldiği zaman Malazgirt'i işgal eden Bizans ordusunun önünden kaçan Müslümanlar başta Malazgirt kadısı olmak üzere kendisinden yardım istediler. Sultan Azerbaycan'a döndü ve Hoy şehrini merkez ittihaz ederek hazırlığa başladı. Hatun ile hazinelerini Vezir Nizamül Mülk'ün idaresinde kendisine arkadan acele asker yetiştirmesi talimatıyla Tebriz'e gönderdi. Durumun nazikliği dolayısıyla esas Selçuklu Devleti arazisine çekilerek daha geniş çapta hazırlık yapmayı tehlikeli bulan Alparslan, emrindeki 4000 Hus Gulam ve burada kendisine katılan mükemmel teçhizatlı 10.000 kişilik bir kuvvetle Ahlat'a doğru yola çıktı. Yolda daha başka kuvvetlerin katılmasıyla Selçuklu ordusu sayısının 40.000'i aştığı muhakkaktır. Diğer taraftan 1071 ilkbaharında Bizans İmparatorluğu'nun bütün kaynaklarını kullanarak meydana getirdiği büyük bir ordu ile 3. defa sefere çıkan Romanus Diyojen uygulanacak planı müzakere etmek üzere Kapadokya'da bir harp meclisi topladı. Burada şu iki görüş çarpıştı. 1. Vakit kaybetmeden yürüyüşe devam ederek Selçuklu Sultanı ile karşılaşıldığı yerde savaşmak. 2. Komşu şehirleri tahkim ederek düşmanın yiyecek sıkıntısına düşmesi için mahsulü ateşe vererek Selçuklu ordusunu beklemek ve Anadolu içine çekmek. Birenios ve Tarşaniotes gibi tecrübeli kumandanların savundukları bu son görüş imparatorun membice aldığını ve Selçuklu akıncıların püskürttüğünü hatırlatan tecrübesiz genç kumandanlar tarafından reddedildi. Bu sırada Sultan Alparslan'ın yanından gelen Bizans elçisinin Selçukluların şaşkınlık içinde bulunduklarını söylemesi üzerine Bizans imparatoru müdafaa siyasetini destekleyenlerin görüşünü terk ederek hücuma karar verdi. Bizans imparatoru ordusunun eksiklerini tamamlamak ve yeni kuvvetler tedarik etmek üzere Erzurum'da karargah kurdu. Buraya kadar yanında getirdiği mülteci Selçuklu şehzadesi Kurtçu'yu İstanbul'a geri gönderen Romanus Diyojen, ordusundan ayırdığı 12 bin kişilik kuvveti erzak tedariki maksadıyla Abazalar ülkesine gönderirken Türkler, Kıpçak, Uz ve Franklardan mürekkep 30 bin kişilik bir kuvveti de Roman Russell'ın kumandasında önce olarak Ahlat'a doğru sevk etti. Selçukluların yaklaştıkları haber üzerine imparator bu kuvvetlere yardım için Tarçaniotes kumandasında yeni kıtalar gönderdi. Bizans ordusunun öncü kuvvetleri Ahlat önüne geldikleri sırada imparator da Malazgirt'i muhasara ve zapt etmiş bulunuyordu. Bununla beraber şehirdeki Selçuklu kıtaları kaçmaya muvaffak oldular. Şehir halkının bir kısmı fidye vermek suretiyle canlarını kurtardılar. Ordusuyla Ahlat'a doğru ilerleyen Sultan Alparslan'ın öncü kuvvetleri kumandanı meşhur Sanduk, karşılarında Ahlat muhafız kuvvetlerinin bulunduğunu sanan, zira imparatora da böyle bildirilmişti, Bizans ağırlıklarına ani bir baskın yaptı. Bizans imparatoru Ermeni Vasilakes'in kumandasında tekrar yardım kuvvetleri göndermişse de bizzat sultanın geldiğini öğrenen Tarçaniotes Malatya'ya doğru kaçtı. Yine ayrı bir yardımcı kuvvetin başında bulunan Birenios yaralandı. Vasilakes ise Sanduk'un eline esir düştü. Başka bir kumandanın burnu kesilerek ordunun önünde taşınan büyük bir haç ile birlikte acele Bağdat'a sevk etmesi için Nizamül Mülk'e gönderildi. İşte bu sırada esas Bizans ordusu akşam üzeri kendisini Türk süvarilerinin karşısında buldu. Böylece daha uzakta olduğu sanılan Selçuklu ordusu ile karşılaşan Bizans ordusunun ilk kıtaları şaşkına döndü ve karışık bir şekilde geri çekildi. Bir emniyet tedbiri olarak ordu ile beraber getirilen Malazgirtlilerin bir kısmı fırsattan faydalanarak kaçıp kurtuldular. Bizans imparatoru yürüyüşünü durdurmak ve Rahva adını taşıyan bir yerde ordugah kurmak zorunda kaldı. Görüldüğü üzere ordusundan ayırdığı saçı kıtaların muhtelif istikametlere gönderdiği için Bizans imparatorunun ordusu bu sırada 100 bin kişiden ibaret bulunuyordu. Diğer taraftan gönderilen bu kuvvetleri derhal geri getirmek de mümkün değildi. Bizanslılar geceyi büyük bir heyecan içinde geçirdiler. Çünkü Selçuklu askerleri ordugahtan çıkan herkesi hemen yakaladıkları gibi trompet ve bura sesleriyle onların morallerini bozuyorlardı. 24 Ağustos 1071 Çarşamba günü Şafak'la beraber Sultan Alparslan Bizans ordugahının bir fersah yakınına geldi ve bir çayın kenarına yerleşti. Şurası muhakkak ki her iki tarafta kesin bir meydan muharebesine karar veremiyordu. Bağdat Abbasi halifesi muhtemel olarak Sultan Alparslan'ın teşvikiyle kendisini ileri gelen devlet adamlarından olan İbn Mühelban'ın başkanlığı altında Bizans imparatoruna bir elçilik heyet gönderdi. Bu heyete şüphesiz sultanın emriyle meşhur Selçuklu kumandanı Savtekin de katılmış bulunuyordu. Elçi göndermekle güdülen hedefin aynı zamanda düşmanın durumu hakkında bilgi edinmek olduğu göz önünde tutulacak olursa halifenin elçilik heyetiyle birlikte Alparslan tarafından en güvenilir bir kumandanın gönderilmesini tabii karşılamak gerekir. Nitekim Bizans imparatorunun da muhtelif zamanlarda Selçuklu hükümdarı nezdine elçiler gönderdiğini, bu elçilerin Selçukluların elçiler gönderdiğini, bu elçilerin Selçukluların durumu hakkında verdikleri raporların Bizans imparatorunun kararları üzerinde nasıl olduğunu biliyoruz. Bu itibarla elçilik heyetinde Selçuklu kumandanının bulunması aynı elçilik heyetinin şüphesiz zikrettiğimiz maksatla iki ordu tam karşı karşıya geldi sırada Selçuklu karargahından Bizans imparatoru nezdine gönderilmesi Selçuklu hükümdarının mutlaka barış istediği sonucuna götürmez. Elçilik heyeti Selçuklu Sultan'ın telkiniyle gönderilmiş olsa bile verdiğimiz bu hüküm değerinden kaybetmez. Zira söz konusu olan cihet görünüşe göre o zamanki dünyanın iki büyük devleti arasında barışı korumak için bir aracılık teşebbüsünden ibarettir. Selçuklu ordusunun Bizans ordusundan sayıca çok daha az oluşu, Alparslan'ın savaşı kaybedeceği endişesiyle barış teşebbüsünde bulunduğu zehabını uyandırmış olsa gerek. Buna karşı en önemli delil kazanılan öncü savaşlarıdır. Bununla beraber Bizans öncü kuvvetlerinin mağlup olmasının, üstelik görüldüğü gibi yılgınlık havasının bütün orduya yayılmaya başlamasının, Bizans imparatorunun nihai zaferi olan inancını asla sarmadığını, Müslüman elçilik heyetine karşı takındığı tavırdan açıkça anlaşılmaktadır. Öyle görünüyor ki Bağdat Abbasi halifesinin aracılık teşebbüsünü Bizans imparatoru Alparslan'ın kendisiyle savaştan çekindiği şeklinde telakki etmiş ve savaş yapıp yapmamak hususundaki tereddütlerinin silinmesine sebep olmuştur. Gerçekten elçilik heyetinin başında bulunan İbn Mühelba'nın anlattığına göre Bizans imparatorunun kendisine ilk sözü İsfahan'ın mı yoksa Hamedan'ın mı daha iyi olduğunu sormak olmuş, kendinin İsfahan'da atlarının da Hemedan'da kışlayacaklarını söylemek suretiyle o nihai hedefini nezdine iki devlet arasında barışı korumak için gelmiş olan elçiye açıklamaktan çekinmemiştir. Başka bir kaynağa göre Bizans imparatoru Irak'ta kışlamak, İran'da yazlamak azmindedir. Halifelik elçisinin Bizans imparatoruna verdiği cevap dikkate değer. Gerçekten o Bizans imparatoruna şu cevabı vermiştir. Atların Hemedan'da kışlamaları doğrudur. Sana gelince onu bilmiyorum. Görülüyor ki imparator barış için müzakereye girişmeyi kabul etmemektedir. Nitekim aracılık yapmakla görevli elçilik heyeti memleketine dönmesini ve barış kurulmasını teklif ettiği zaman Bizans imparatoru şu karşılığı verdi. Rum ülkesine yapılanları İslam ülkelerine yapmadıkça dönmeyeceğim. Bu sefer için muazzam paralar sarf ettim. Nasıl dönerim? Elçilik heyetinin açık olmayan fakat iki devlet arasında statikonun muhafazasını hedef tutan yani herhangi taviz ve fedakarlığı ihtiva etmeyen ve her iki tarafın ellerindeki muhafaza etmeleri esasına dayanan teklifine Bizans imparatorunun verdiği karşılık işte böylece redden ibarettir ve elçilik heyetinin daha tekliflerini yapmadan önce söylediği sözleri teyit ve tahsih edici mahiyettedir. Bizans imparatoru kazanacağını muhakkak saydığı nihai zaferden sonra Türk akıncılarının Bizans arazisine yaptıklarını misliyle karşılık vermek için Selçuklu ülkelerini tahrip edecektir. Şu halde ona göre yapılacak savaş Anadolu'ya yapılan ve yapılacak olan Türk akınlarına kesin bir son vermek için girişilmiş bir savunma tedbiri değil, daha büyük gayelerin gerçekleştirilmesi için bir vasıtadır. Bu itibarla Bizans İmparatoru'nun Müslüman elçilik heyetine verdiği cevap, sefere girişmenin Bizans bakımından sebeplerini ve amaçlarını gayet güzel açıkladığı gibi tecavüzü mahiyetini de açıkça ortaya koymaktadır. Diğer taraftan aynı cevap iki devlet arasında yıllardan beri devam ede gelen genel ilişkilerin akışına da uygundur. Bu itibarla bu bilgiyi doğru olarak kabulde tereddüt etmedik. Böylece Malazgirt Meydan Muharebesi ile bu muharebeye takaddük eden Türk akınları arasındaki sıkı bağı belirtmiş olduk ve bu akınları anlatmaksızın Malazgirt Meydan Muharebesi'nin iyi anlaşılamayacağını gösterdik. Diğer bazı kaynaklara göre ise Bizans İmparatoru Büyük Selçuklu İmparatorluğunu yıkarak ülkelerini tahrip etmekle yetinmeyecek, kendi ülkelerine katacaktır. Nitekim Mısır, Şam, Horasan, Rey ve Irak'ı daha şimdiden adamlarına tevcih etmiştir. Alparslan'ın bu savaşı yapmaktan maksadının ne olduğuna yukarıda kısmen dokunduk. Esas gayesi zaferden sonra esir aldığı Bizans imparatoruna karşı davranışından ve onunla yaptığı anlaşmadan fiili olarak anlaşılacaktır. Şimdi burada bu savaşı kabul etmekle Alparslan'ın güttüğü amacı nazari olarak tespit etmeye çalışalım. Bunun için de Bizans İmparatoru hakkında yaptığımız gibi Alparslan'ın sözlerini naklederek tahlil edelim. Alparslan kaynaklara göre biri daha Oy şehrinde ordu ileri gelenlerine, öteki de Malazgirt önünde savaşa başlamadan biraz önce bütün ordusuna iki nutuk vermiştir. O birinci nutkunda kendisiyle beraber kalan kumandanlara çok sabırlı olduğunu, emrindeki gazilerle tehlikeli bir işe giriştiğini, zaferi kazanırsa bunun Tanrı'dan olacağını, ölürse oğlu Melikşah'ı dinlemelerini, ona itaat etmelerini ve yerine tahta geçirmelerini söyledi. Aynı zamanda bir nevi siyasi vasiyetname olan bu nutuktan büyüklüğünü takdir ettiği tehlike karşısında Alparslan'ın çelik azmini ve sebatını açıkça müşahede ediyoruz. Böylece bir hükümdarın sahip olduğu irade kudretini savaşa katılıp katılmamakla serbest bıraktığı anlaşılan, emrindeki kumandanlara kolaylıkla aşılayacağı şüphesizdir. Bu nutukta dikkati çeken ikinci özellik Alparslan'ın yapacağı savaşa vermek istediği anlamdır. Ona göre bu savaş yalnız askeri, siyasi veya milli bir savaş değildir. Aynı zamanda dini bir savaştır. Savaşın bu mahiyeti Alparslan'ın ikinci nutkunda daha açık olarak kendini gösterecektir. Şu halde ona bu savaşla yalnız Selçuklu devleti değil, İslam dini de savunmuş olacaktır. Sünni İslam dünyasının başı olan Bağdat Abbasi Halifesi'nin de bunu böyle telakki ettiği, Alparslan'a gönderdiği bir mektuptan anlaşılmaktadır. Gerçekten halife bu mektubunda sultana cesaret veriyor, onu teşvik ediyor. Cuma namazında zaferi için dua etmelerini her tarafa emrettiğini bildiriyordu. Halifenin İslam dünyasında hutbelerde Alparslan'ın düşmana galip gelmesi için okunmasını emrettiği dua metni elimizde bulunmaktadır. Birçok bakımlardan önemli olan bu metni kaynaklarda geçtiği şeklinde aynen veriyoruz. Tanrım, İslam sancağını yükselt ve ona yardım et. Başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle müşrikliği münhezim et. Sana itaatte canlarını feda edip sana tabi olmak hususunda kanlarını akıtan senin yolunun mücahitlerini kuvvetlendirerek yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme. Müminlerin emirinin burhanı olan Sultan Alparslan'ın senden dilediği yardımı esirgeme ki bu sayede hükmünü yürütsün, şanını yaysın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmesi için onu lütufkar ve her zaman devamlı tesir icra eden desteğinden mahrum etme. Onun kafirlerin karşısındaki bugünü yarınına da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle. Niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır. Çünkü o senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla senin emirlerine uymak amacıyla senin yoluna düştü. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Tanrı'ya ve peygamberine inanıyorsanız, onun yolunda can ve malınızla savaşırsınız diyorsun. Senin sözün gerçektir. Tanrım, o nasıl senin çağrına uyup, şeriatının korunmasında gevşeklik göstermeden, emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak, dinine hizmet için geceyi gündüzü katmışsa, sen ona zafer kısmet eyle, dileklerinde ona yardımcı ol, kaza ve kaderini onun için iyi tecelli ettir. Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki düşmanların her türlü kinlerini def etsin ve lütfunla bu koruyucu onu en sağlam ellerle muhafaza etsin. Yapmak istediği her işi ona kolay kıl, ta ki onun düşmana karşı olan kutsal hareketi zaferden ışık alsın ve müşriklik zümresinin hak yollarını göremeyip sapıklıkla gözleri yumulsun. Ey Müslümanlar! Doğru bir niyet, dürüst bir azim ve Tanrı'dan korkan temiz kalplerle ve ihlas bahçesinden kısmet alan inançlarla onun için Tanrı'ya yalvarıp yakarırız. Çünkü eksiklerden beri Yüce Tanrı kitabında şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, onlara dualarınız olmasa Rabbim size niçin değer versin de. Onun güçlü kuvvetli olarak düşmanlarını mahvetmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine eriştirmesi ve gayesine nail olması hususunda Tanrı'ya dua ve niyazda bulununuz. Tanrım, onun bütün güçlüklerini kolaylaştır ve müşrikliğe onun önünde boyun eğdir. Alparslan'ın savaş meydanında verdiği nutkunun buna ait kısmını bu mektuba istinat ettirdiği anlaşılıyor. Savaştan sonra İslam'ın manevi merkezi Bağdat'ta ve diğer şehirlerde büyük şenlikler yapılması Malazgirt Meydan Muharebesi'nin bütün İslamlar tarafından ne kadar benimsendiğini göstermektedir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 48.